Merhaba, kendimiz için yapıyoruz da hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Esin Dicle ve Tuğçe ile birlikteyiz. Merhaba kızlar.
Merhaba.
Merhaba.
Selam.
Geçen sefer bir istek almıştık. Herkes kendini başta tanıtabilir mi? İsimlerinizi karıştırıyoruz diye. Belki son bölümümüzde bunu yapabiliriz diye düşündüm.
Güzel.
O zaman şöyle yapalım. Merhaba, ben Nihan.
Merhaba, ben Esin.
Ben Dicle.
Ben de Tuğçe.
Kendimiz için yapıyoruz da tekrar hoş geldiniz. Belki hangimiz ne zaman konuşuyoruz bunu karıştırırsanız tekrar başa alıp bu ses kimindi deyip hatırlatabilirsiniz kendinize bu şekilde. Artık neredeyse bir senedir bu podcast'i yapıyoruz ve birçok kişi seslerimizi artık tanımaya başladı. Onlara kucak dolu sevgiler. Tanımayanlar da çok okey. Hiç problem değil. Zaten konuşma tarzlarımız birbirine çok benziyor. O yüzden karıştırmakta serbestsiniz. Böyle bir girişin ardından bugün ne konuşacağımızdan bahsedelim. Öncelikle kendi işini kurmaktan bahsedeceğiz. Bu benim çok konuşmak istediğim bir konuydu. Aynı zamanda bu bölüm sezon finali. Bu yüzden bu geçen bir seneyi de biraz değerlendireceğiz. Kendimiz için yapıyoruz. Bizi nerelere getirdi? Hangi yolculukları çıkardı? Neler hissediyoruz? Bunları da konuşacağız. İlk konudan başlayalım. Ben konuşmak istedim demiştim. Çünkü ben birkaç ay önce kendi şirketimi kurdum. Bir prodüksiyon şirketi.
Alkış.
Bu. Video prodüksiyonları ve belgesel prodüksiyonları. Ve aynı zamanda tabii ki yaptığım podcast prodüksiyonları. Bunlardan bir tanesi kendimiz için yapıyoruz burada. Prodüksiyonu yapıyoruz tabii ki. Bunu hep gönüllü olarak yaptık. Gönüllü olarak yapmaya da devam ediyoruz. Ama bir yandan da bir sahiplik olması ve hani bu yaptığımız bu emeği bir işe dönüştürmek, bir şirkete dönüştürmek de istedik. Tabi bu durumda uygundum bunu yapabilmek için. Çünkü biliyorsunuz full time çalıştığım çok büyük bir mesaim yok. Bu yüzden kendi işimi yapmaya yöneldim. Tabii ki bunun arkasında birçok sebep de var. Bunları biraz konuşmak istedim. Bunun artıları neler, eksileri neler? Belki kafasında kendi işini kurmak isteyenler vardır. Nasıl başlanacak, nereden gidilecek, nasıl bir yol izlenecek? Bunları da kendi aramızda tartışmak istedik. Tabii ki aramızdan bir de Esin, yine kendi şirketi olan arkadaşlarımızdan biri. Aslında İnsani Yardım Örgütü'nde çalışıyor ama bir yandan da kendi işini yapıyor. Esin, sen istersen biraz bahset kendi işinden.
O süreçleri falan uzun zamandır burada paylaşmak ve anlatmak istiyorduk yani gerçekten. Çünkü mental bir süreç yani bu kesinlikle ruhsal bir serüvenden evet. Geçerek bu noktaya geliyorsunuz. Benim şu anda aslında full time işimin bir devamı olarak başlattığım bir kendi işim var. Bir danışmanlık şirketim var. 3 sene önce Kanada'ya Toronto'ya göçmüş birisi olarak kendim ailemle birlikte bu süreçten geçerken çok büyük bir bilgi biriktirdim ve bir açık fark ettim piyasada. Burada çok fazla göçmenlere yardım sağlayan, çeşitli alanlardan yardım ve danışmanlık sağlayan sivil toplum örgütleri var. Ben de bunlardan birinde çalışıyorum hali hazırda. Fakat hele ki içeriden birkaç yerde, farklı yerde çalışınca ve kurumsal bir yapıda çalışınca bu hizmetlerin eksikliklerini çok daha net görebiliyorsunuz. Benim bu süreç zarfında gerçekten yakınımdaki ve uzağımdaki insanlarla çok fazla görüşerek ve kendim yanılarak, deneyerek, araştırarak biriktirdiğim bir bilgi birikimim var ve buna rağmen çok büyük bir serüvenden geçerek hani bugünlere geldik. Gerçekten bir yere yeni taşındığınızda ve tamamen tüm hayatınızı oraya taşıdığınızda, göç ettiğinizde doldurmanız gereken çok büyük boşluklar oluyor, bilgi boşlukları oluyor. Hani hangi yerden mobilya, ucuz mobilya alacağımdan nerede ev tutacağıma, işte nasıl iş bulacağımdan bu yeni kültüre nasıl alışacağıma kadar bir sürü soru oluyor. Ben de piyasadaki bu açıklığı fark edip kendim böyle bir hizmet olsaydı ondan ne kadar da güzel faydalanabilirdim diye düşündüğüm için böyle bir işe girdim. Ve şu anda First Sight Canada isimli bir şirketim var. Kendi ismime tescilli. Şeye de yazarız podcast'ın açıklama kısmına. İşte zaten benim tam zamanlı işim de benzer bir alanda. Hani insanlara...
Göçmenlere danışmanlık sağlıyorsun.
Evet, göçmenlere yerleşme denilen taşınma danışmanlığı ve kariyer hizmetleri. Eğer farklı bir ülkeden Kanada'ya göç ettiyseniz nasıl iş aranır ve nasıl işte bu süreçte başarılı olunur üzerine bir danışmanlık sağlıyorum. Bu bir göçmenlik danışmanlığı değil. Bunu da söylemekte fayda var. Ben bir lisanslı göçmenlik danışmanı değilim. Bunu da yaptığımı asla iddia etmiyorum. Hatta web sitemde bir kişinin lisanslı olarak göçmenlik danışmanlığı yapıp yapmadığını nasıl test edebileceğinizi gösteren bir bölüm de var. Lütfen ona bakın. Ben bir göçmenlik danışmanı değilim. Yani insanlara vize almaları konusunda, çalışma izni almaları, kalıcı oturma izni almaları konusunda danışmanlık vermiyorum. Benim verdiğim danışmanlık insanların bu relocation denilen taşınma süreci öncesi ve hemen sonrası esnasında karşılaştıkları soruların cevaplarını bulmak için dizayn edilmiş bir danışmanlık.
Bir de sen aslında diğer işinde de zaten kariyer danışmanlığı yapıyorsun.
Evet.
Baya baya hani eğitimiyle bilmem nesiyle. O yüzden çok güzel bir geçiş olmuş.
Aynen. Yani ben zaten burada tam zamanlı olarak bu işi yapıyorum ve bu zamana kadar yüzlerce farklı insanla çalıştım. Biraz da fikir buradan çıktı. Hani bu konuda gerçekten bir uzmanlık edindim. Özellikle kariyer danışmanlığı konusunda. Ve bunu biraz da bu sefer kendi bildiğim kurallar içerisinde, kendi özgürlük ortamımda, kendi bildiğim şekilde, kendi uygulamak istediğim şekilde özgürce yapabilmek için kendi işimi kurdum.
Gerçekten güzel bir boşluk değerlendirmişsin ve eminim ki hizmetlerinden faydalanan ve faydalanacak olan birçok kişi de var. Kabaca giriş yaptık aslında tam olarak ne iş yaptığımızı. Peki neden böyle bir yola girdik? Biraz ben kendi hikayemi anlatayım.
Aynen. Sen henüz verdiğin hizmetlerden bahsetmedin. Biraz sen de anlatsana verdiğin hizmetleri.
Ya ben aslında içerik üretiyorum. Biraz böyle düşünebiliriz bunu. Yani kendi sosyal medya hesabımda fenomenlik gibi değil de bir medya içeriği üretmek anlamında. Yani bu yapmış olduğumuz podcast mesela, bunun bir takım kayıt işlemleri var, montaj işlemleri var, bunu yayına hazırlayıp yayına sokma işlemleri var. Bunların hepsi bir emek. Aslında bu emekleri ben işe dönüştürdüm. Birçok farklı alanda çalışıyorum bu arada. Örneğin işte serbest gazetecilik de yapıyorum mesela. Onun dışında işte yaptığım seslendirmeler oluyor, moderatörlükler oluyor. Bunların hepsini fatura kesebiliyorum. Aslında temel olarak bu. Bunu vergilendiriyorum yani bir şekilde. Aynı zamanda tabii ki bu yeni başladığım bir şey olduğu için şu an daha çok büyütemedim. Ama hani zamanla büyüyüp belki bir prodüksiyon platformuna dönüşmesi hayallerim arasında olan bir şey. Bu tarz işler yapıyorum. Yani video prodüksiyonu. Mesela siz derseniz ki gelip bana bir tane video çek, gelip kameramla, ekipmanımla gelip size bir video çekebilirim. Veya ben bir podcast yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? O konuda danışmanlık da verebilirim veya prodüksiyonu üstlenebilirim örneğin. Teknik bilgi ve birikimimle ve aynı zamanda tabii ki içerik üretebilme yeteneğimle de birlikte.
Yani aslında bir medya kuruluşunda yapacağın pek çok şeyi sen şu an bir kurumun içerisinde değil, bağımsız olarak yapıyorsun temelde.
Medya, evet. Medya imparatorluğu kurdun diyebilir miyiz?
Hadi inş.
Medya beyliği şu anda. Ama imparatorluk olabilir her an.
Peki şirketinizin ismi nedir Nihan Hanım?
Ya Çıta bu arada... Medya. Ama kendi isim ve tescilli bir şirket. Ama unvanım Çıta Medya. Ama alkış. Henüz bunu tabii public'a duyurmadım. İlk kez buradan duyuruyorum. Yani bir... evet, ilk kez böyle kitlelere ulaşan ya. Bir isim haline geldi.
Peki Nihan, sana bir sorum var. Sen şimdi evet. 19 yaşından beri çalışıyorsun medya sektöründe. Hiç aklına gelir miydi bir gün kendi medya şirketimi kuracağım?
Vallahi aklıma gelmezdi açıkçası. Bu benim aklıma zaten son bir sene, belki 6 ay önce falan gelen bir şey aslında. Hiç gelmezdi. Çünkü ben yaptığım işi sadece televizyon kanallarında yapabilirim zannediyordum. Yani bir canlı yayını, bir prodüksiyonu zaten sadece televizyon kanalı yapar diye düşünüyordum. Daha çok tabii haber birimlerinde çalıştığım için de bu böyleydi. Ya da bir maç prodüksiyonu mesela. Bu hani benim şu an yapabileceğim bir şey değil. Bir televizyon kanalı kadar büyük bir kaynakları olan bir yerin yapabileceği bir şey. Ama tabii bu biraz dijital medya platformlarının da gelişmesiyle alakalı da bir durum tabii ki. Yani televizyon kanalları da bazıları buna eğiliyor, bazıları buna tam olarak eğilemiyor. Ama burada bir boşluk olduğunu düşündüm açıkçası. Yani burada boşluk derken gelişmeye açık bir alan olduğunu düşündüğüm için böyle bir yola girme kararı verdim. Yani bağımsız olarak da televizyonda yaptığım birçok şeyi yapabilirim. Ama burada daha özgür ve kendi kurallarımla yapabileceğim bir hale sokmak amacıyla aslında bu şirketi kurma fikri doğdu bende. Yani nasıl diyeyim? İşte ben televizyonda çalışırken bir belgesel çekmiştim örneğin. Bunu şimdi kendi başıma da yapabilecek kapasiteye sahip olduğumu düşünüyorum açıkçası.
O noktada ben hem bir şey ekleyeceğim, sonra da onu bir soruyla bağlamayı planlıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun, yani böyle bir planım var.
Tamam.
Ya şimdi sen dedin ya mesela Nihan, işte ben bunu sadece aslında yaptığım işi televizyon kanallarında yapabilirim diye düşünüyordum diye. Mesela Esin'in de şirketi kurma safhasında aslında konuştuğumuz bir mesele vardı. Esin'in de mesela tereddütlü olduğu şeyler vardı. Çünkü girişimcilik... Ya bilmiyorum, yani bizim jenerasyonumuz için çok da böyle bir seçenekmiş gibi önümüze sunulan bir şey değildi. En azından ben de hakikaten hiç öyle yetiştirilmedim. Yani hani hep bizim için çizilen plan işte iyi bir eğitim al, iyi bir okulda oku, mezun ol. Olabildiğince iyi notlarla mezun ol. Sonra gir bir şirkete çalış. Hani maaşın olsun, garanti olsun, düzenli, kurulu bir düzenin olsun, düzenli maaşın olsun vesaire. Girişimcilik ve sonrasında kendi işini kurmaksa beraberinde bir sürü belirsizliği de getiren bir süreç olduğu için bir kere düzenli para kazanıp kazanamayacağın bile bir soru işareti en başlangıçta. Sonrasında düzeni evet. oturtunca tabii ki öyle olmak zorunda değil ama ilk başta öyle. O yüzden çok göz korkutucu bir tarafı da var. Sizinle ikinizle de bunu mesela çok konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Bunun işte bu girişimcilikle ilgili tereddütlerimizin en başında bence gerçekten buna hiç yönlendirilmemiş olmamız da geliyor. Ama orada sormak istediğim şey de şu. Bir yandan da evet bence herkese uygun bir şey de değil bu. Yani herkes o belirsizlikle başa çıkmakta aynı dirayeti gösteremeyebilir. Sizin için de mesela kolay olmadı o süreçler. Ben bilen biri olarak söylüyorum bunu ama hani siz de biraz açıklasanız ya mesela kendi işini kurmanın motivasyonlarınızdan biraz bahsettiniz. Ama bu işin artısı eksisi ne? Yani sizi zorlayan tarafları ne? Onun karşısında gördüğünüz ödül ne?
Ya çok güzel bir geçiş oldu bahsetmek istediğim o mental sürece. Çünkü bence ya benim sürecimde Nihan'la da hani hep konuştuğumuz şeylerin ana belirleyicisi korkular. Yani burada evet. çok tek başınasın. Ve işte motivasyon da olabilen bir şey. Tek başına olmak, şirketinle ilgili, işinle ilgili tüm kararları tek başına verebilmek ve sonuçlarına da tek başına katlanmak. Ama aynı zamanda da işte korkutucu. Hatta ta bir sene önceki birinci bölümümüze de biraz dokunarak başarısız olma korkusu evet. çok büyük bir belirleyici faktör. Çünkü gerçekten eğer başarısız olursan artık suç atabileceğin hiçbir external factor yok. Tamamen kendin sorumlusun başına gelenlerden. Ama ben bu süreçte çok fazla kendi kendime eğitim yapıyorum. Ve bu mental bariyerleri aşmaya çalışıyorum. Başarısızlığın da her zaman sana bir şey öğrettiğini, sana bir şey kazandırabildiğini kabul ederek biraz kendimi ileriye yönelik motive etmeye çalışıyorum. Ama yine de mesela hani hali hazırda ben şu anda full time işimi bırakıp buna odaklanmadan mesela bu sales funnel denilen hani gelen danışan sayısını iyice arttırmak ve katlamak sürecine biraz ayak sürüyorum gibi oluyor. Çünkü gerçekten bir insanın 1,5 tane işinin olması hala pandemi süreci devam ederken kolay bir şey değil. Ama İşte o korkular, işte sabit gelirinin olmaması, işte farklı işte başarısızlık korkusu, ya olmazsa ya beceremezsem endişeleri hepsini biraz geri tutuyor. O yüzden ben mesela hala o atlayışı yaşayamadım. Ama kendime zaman tanıyorum. Biraz böyle bu süreçte keşfettiğim şey şu oldu. Bu eğitimlerde de hani gördüğüm şey, hazır olana kadar bekleyebilirsiniz. Acele edin yani. Hep böyle verilen tavsiyelerden birincisi bu. Özellikle de deneyimli girişimcilerin söylediği bir ana fikir var. Etrafında dolandığı bir ana fikir var. Keşke daha önce başlasaydım diyor herkes. Ama bir yandan da gerçekten hazır değilsen de kendini zorlayıp yine kendine ekstra baskılar çıkarıp hayır şu an bunu yapmam lazım gibi böyle zorlayıcı, seni tüketecek İşte stres faktörleri de kendi kendine yaratmamak gerekiyor. O yüzden ben kendime zaman vermeyi öğrendim bu süreçte korkularımla başa çıkarken. Ve hani gerçekten o birebir görüşmeler o kadar keyifli ki. Yani full time işimde de bundan çok keyif aldığım için zaten bu danışmanlık işini yapmak istedim ama kendi danışanlarımla, kendi clientlarımla hani görüşme yapmak, onlara böyle gerçekten iyi bir hizmet sağlayabildiğimi görmek o kadar benim için keyif verici ki böyle yavaş yavaş sürekli o motivasyonu bulup devam etmeye zorluyorum kendimi. Benim baş etme mekanizmam bu. Umarım doğru cevap vermişimdir soruna.
Harika bir cevap verdin.
Doğru ve yanlışın olmadığı bir platform.
Burada doğru ve yanlış yok.
Korku faktörü bence çok doğru Esin. Ben başta böyle yapacağım diye biraz düşünüyordum. Ondan sonra bir türlü harekete geçemedim uzunca bir süre. Ve bunu işte o zaman seninle de konuşmuştuk. Kendimi bir noktada korktuğumu itiraf ettim. Ve ondan sonra benim için biraz daha rahatladı durum. Çünkü evet, o korkuyu bir yaşamak gerekiyormuş yani. Evet, neden korkuyorum? İşte başarısız olmak bunların en büyük korkuydu benim için de. İşte ya şirket kurdu, yapamadı, battı, bilmem ne falan. Ama yani zaten öyle çok büyük paralarla, bir sermayeyle falan kurulan bir
şirket. Ya da büyük yatırımlar yani falan yok. Öyle.
Tabii zaten kendine yatırım yapıyorsun burada yani.
Buna harcadığın zaman.
Evet, doğru. Zaman ve emek yani. Gidecekse de emek gidecek ama hani şimdiye kadar hani kendi şirketimi kuruyorum diye bugüne kadar işte 10 sene boyunca çalıştığım yerlerden hiç mi faydalanmadım? Boşa mı çalıştım? Hayır. Her çalıştığım günden de bir şeyler öğrendim yani, her çalıştığım aydan, her çalıştığım yıldan. O yüzden boşa gitmiyor. Yani başarısızlıkla bir barışmak lazım. Tamam, hani başarısız olabilirim tırnak içinde. Başarısızlık neyse sizin için, para kazanamamak olabilir, işte istediğin işleri yapamamak olabilir, hedefine ulaşamamak vesaire neyse. Tamam, yapamayabilirim, bu olmayabilir. Ben yarın tekrar bir televizyon kanalına girip çalışmaya başlayabilirim. Bu benim hani başarısız olduğum anlamına aslında çok da gelmeyebilir. Onu tercih edebilirim o noktada. İstediğim gibi gitmeyebilir. İşte bir sürü faktör var. Ekonomi kötüye gidebilir. Bir sürü şey olabilir yani. Psikolojik olarak sıkıntı yaşayabilirsin vesaire. Onunla bir barıştım. Tamam yani, yapamazsam da artık yapamam dedim. En azından denemiş olurum. Şimdi eğer şu an denemezsem belki 5 sene sonra niye denemedim o zaman demektense şimdi deneyip,
evet,
ondan sonra olmazsa da olmaz. Yani bunu düşünerek aslında adım atabildim ben. Kendimden önce bunu bir düşünüp analiz edip sonuca vardıktan sonra yapabildim. Mesela benim için de en büyük kısmı bu oldu. Ama tabii ki çok fazla artıları da var açıkçası. Yani benim iş yerinde yaşadığım stres, yani bir yerde çalışırken bir patronun altında sürekli bir baskı altında çalışırken yaşadığım stresle şu an yaşadığım stres arasında dağlar kadar fark var. Benim için o çok daha kötüydü mesela. Şu an yaşadığım şey onun yanında çok az kalıyor benim için.
Ve daha yapıcı bir stres gibi.
Evet, iş alamayabilirim, o zaman şunu yapayım diyorum. Çünkü sadece kendime karşı sorumluyum ve başka birisine bir şey yetiştirme, başka birisine kendimi kanıtlama şeyim yok. Nasıl diyeyim? Öyle bir isteğim olmadığı için daha rahat hissediyorum kendimi mesela. Bir işi yapmam gerekiyor mesela. Yapamazsam da bu tamamen benle alakalı bir şey ve kimseye karşı, kimse benden hesap sormuyor bunu yapamadığım için. Mesela bu çok güzel bir şey benim için. Hani yapmadığım için değil ama hani nasıl diyeyim, o ceza faktörü olmadığı için. Tamam, ben sorumluyum bundan ve tamamen benim elimde bu demek benim için çok rahatlatıcı bir şey mesela. Belki hani senin söylediğin herkes uygun olmayabilir kısmı burada devreye girebilir. Çünkü bazı insanlar birileri onlara ne yapacağını söylediği zaman kendini daha rahat hissediyor. Bazıları da bunu daha rahat hissetmiyor. Ben hissetmeyen tarafta olduğum için bu benim için bir artı.
Evet.
Benim aklıma hep şu geliyor böyle durumlarda. Şimdi ikinizin de aslında durumu... Yani mesela Esin zaten hali hazırda tam zamanlı işine devam ediyor ve biraz ekonomik kaygıları o yüzden de kendi şirketi açısından çok yoğun değil tabii. Nihan zaten hali hazırda bazı işler almaya başlamıştı. O yüzden biraz hani şirket kurma süreci organik gelişti diyebiliriz herhalde. Ama mesela böyle bazı insanlar oluyor böyle, ya tamam ben bırakıyorum şu an aşırı güvenli işimi bir kenara atıyorum ve bu uzun zamandır olan hayalimi şu an yapmaya karar veriyorum dediği bir an var. Ya orada işte ben başka arkadaşlarım da görüyorum şu an, mesela restoran açan arkadaşlarım da oluyor. Mesela uzun süre o maliyeti karşılayamama, o böyle bir kalacak mı kalmayacak mı, o mücadele, böyle hani insanın en son böyle pes ettiği nokta oluyor falan. Ya çıkacak mı, batacak mı? Hani onu bilemiyorsun ve gerçekten bu bakış açısıyla nasıl savaşılabilir bilmiyorum. Mesela ben de çok isterdim kendi işimi kurmak. Yani sizin gibi bir şeyim yok tabii ki. Yani Esin gibi bir uzman
altın bileziğimiz
ya da Nihan gibi bir aynı yani yani ne bileyim, avukatlık yapabilirim tabii ki hani en başta kendi işini yapmak olarak da hani onu da seçmedim bir yandan. Ama mesela hep böyle durumlarda bu geliyor aklıma. Çünkü o hani o bekleme süreci de insanı tüketebilir ya.
Şu stigmayı yıkmamız lazım bence. Kimse, tabii ki aileden gelen bir girişimcilik alışkanlığı ve girişimcilik ruhu olabilir. Bunu inkar etmeyeceğim. Ama kimse annesinin karnından da girişimci olarak doğmuyor. Ve evet, yani arka planda çok büyük bir eğitim süreci, kendinizi ve işte yeteneklerinize yatırım yaptığınız, bunun üzerine araştırmalar yaptığınız bir hazırlık süreci oluyor. Genelde işte insanlar bunu görmedikleri için hani zannediyoruz ki böyle bir anda işte çok iyi bir fikirle çıkmış, kendi işini kurmuş insanlar bir günde zengin oluyor, bir günde başarılı oluyor. Aslında öyle değil. Hani tabii ki tahmin edebiliyoruz arkasında çok emek olduğunu ama o girişimcilik kısmının üzerine de çok büyük bir uzmanlık geliştirme sürecinin olduğunu genelde fark etmiyoruz. Çünkü insanlar bunun hakkında çok fazla konuşmuyor. Bence bu, ya işte benim de yani bu eğitim sürecinde hani duyduğum ve fark ettiğim ve gözlemlediğim şey biraz da şu, kendimde de bunun karşılığını çok gördüm. Fikrine güvenmek. Gerçekten çok iyi bir fikre sahip olduğunu düşünüyorsan o seni bence gerçekten sürekli olarak motive ediyor.
Ama sonra Covid geliyor, vuruyor.
Vuruyor.
Ya riskler her zaman var bu arada. Evet, yani ben mesela şey değilim, bu bölümü herkes şimdi hayalinin peşinden gitsin falan diye bir noktada yani öyle bir mesajım yok mesela. Bu gerçekten çok zor ve çok riskli bir şey bir yandan da. Özellikle böyle büyük paralar harcayıp bir şeye yatırım yaparak bir işe başlıyorsan, yani bu çok zor bir şey. Esin'in söylediği çok önemli. Tabii ki arkasındaki bir hazırlık süreci oluyor. Yani kimse bir günde, bilmiyorum ya, bir günde piyangoyu vurmak gibi bir şey değil bu aslında. Yani hazırlık süreci oluyor, bir takım riskler alıyorsun, hiç beklemediğin problemler çıkabilir, üzerine çalışıyorsun, bazen çok daha fazla çalışıyorsun bir yerde mesai yapmaktan. Ama çok zor o stresle baş etmek. Tabii ki bilmiyorum herkes yapabilir mi? Ama işte biraz rasyonel de karar vermen lazım. Bir noktada tamam ben bunu yapamayacağım deyip bunu rasyonel bir şekilde yorumladığın zaman hani zararın neresinden dönsen kar oluyor. Ama yine ben buna devam edeceğim ne olursa olsun, bir yere getirmek istiyorum dediğin zaman da devam ediyorsun. Ya bu karar illa duygusal bir karar olmak zorunda değil. Yani rakamlar da olabilir önünde. Bir takım başka karar mekanizmaları da olabilir. O yüzden aslında düşündüğümüz kadar duygusal değil. Bir yandan verilerle de hareket edebilirsin yani.
Kendi işini yapmak büyüktür. İşte bir yerde maaşlı çalışmak gibi bir hiyerarşi de yok. Yani bence gerçekten hani oradaki kilit nokta biraz kendini tanımak ve sana neyin uygun olduğunu bilmekle de alakalı. Ben mesela yapamam büyük ihtimalle kendi işimi kurmayı. Bir dizinin de az önce bahsettiği gibi Esin ve Nihan'ınki gibi böyle bireysel olarak pazarlayabileceğim herhangi bir yetkinliğimin olmamasıyla da alakalı. İki, ben çok garantici bir insanım yani.
Hayır, hani öyle deme, ne öyle deme bir kere. Yani bireysel olarak pazarlayabileceğim bir yetkinliğim olmaması değil de hani.
Ha, ben kendim için söylüyorum onu. Senin için söylemedim.
Bir kendi kurduğun bir bireysel şirket altında pazarlayabileceğin bir şey olmayabilir yani.
Şu an yaptığın işi yapmak mesela. Mesela şöyle düşün. Hani benim yaptığım şey şöyle. Sıfırdan bambaşka bir yetenek yapmak değil. Hali hazırda yaptığım işi Nihan Cabbaroğlu olarak yapmak. Sen şu an yaptığın işi bir şirket çatısı altında değil, kendi başına yaparak bunu şirketlere satmak gibi düşün mesela.
Mesela hani böyle bir girişimciliğe adım atabilecek bir insan olduğumu düşünmüyorum. Çünkü biraz daha garantici bir insanım ve hani kendi başıma bir inisiyatif almaktansa birileri gelsin bana şunlar şunlar yapılacak desin ve ben onu yapayımı daha çok seviyorum. Çünkü yani seviyorumdan ziyade onu tercih ederim. Çünkü yani iş benim için mesela tamamıyla para kazanmak için yapılan bir şey. Yani gidelim yapalım, eyvallah deyip çıkalım mantığıyla bakmak istiyorum ben işe. Ya benim babam mesela kendi işini yapan bir insandı. Serbest çalışan bir mali müşavirdi. Ofisi vardı. Ve yani çok yoğun çalışan bir insandı. Çünkü bence kendi işini yapmak gerçekten mesaili çalışmaktan daha yoğun bir çalışma temposu da gerektiriyor belli dönemlerde en azından. Ama mesela kendi zamanını kendi yönetebiliyordu. Ve bu mesela benim şu an hayatımda bulunduğum evrede çok öykündüğüm bir şey. Çünkü ben son zamanlarda şunu fark ettim. Hani iş tanımını en klasik tanımda şöyle yapıyoruz ya. Yani sen emeğini satıyorsun, karşılığında para alıyorsun. Benim mesela emeğimi satmakla ilgili hiçbir derdim yok abi. Yani ben çok çalışırım da uykusuz da kalırım, öğle yemeğini de atlarım. Koşarım, giderim, zıplarım, oradan oraya yetişirim, çok yorulurum. Bunlarla ilgili hiçbir derdim yok. Ben zamanımı satıyor olmakla ilgili bir dert yaşıyorum. Yani zamanım çok kıymetli ve para karşılığında ben kendi bireysel zamanımdan, hayatımdan yiyorum hissi bana çok vuruyor. Ve kendi işini yaptığınız zaman, bilmiyorum buna katılır mısınız, ama o zaman yönetimini yapmak biraz daha kendi kontrolünde olduğu için mesela bir artı gibi geliyor bana.
Bence çok büyük bir artı.
Özel sektörde çalışmamama rağmen Tuğçe senin gibi düşünüyorum. Yani tamamen kamuya yararlı bir iş yapıyor olmama rağmen hani kendi işimi yapsam o zaman kullanımı beni daha çok tatmin edermiş gibi geliyor hep. Ama özel sektörde çalışıyor olsam büyük ihtimalle çok sinir olurdum.
Çok büyük bir artısı. Yani ben mesela hep yayıncı olan yerler, yani hep yayıncılık yaptığım için televizyonlarda benim mesela izin almam hep çok zordu. Benim işte izin alırken, işte zamanımı ayarlarken sürekli hani benden bağımsız bir takım şeylerle göre ayarlama yapmam gerekiyordu. Ve her zaman, yani hiçbir zaman ben yılın 15 günü baştan sona izin kullanamadım mesela 10 senedir falan. Şu an bunu yapabiliyor olmak, tamam ben bu ay iş almayacağım deyip bunu seçebilip kendine böyle bir vakit ayırabiliyor olmak bence inanılmaz bir özgürlük. Yani bu sadece 15 günlük bir süreçlerde değil, mesela gün içinde kendi çalışma temponu ayarlayıp belli zamanları kendine ayırabilmek de bence müthiş bir özgürlük.
Nihan, geçen günkü harika esprini burada tekrarlamak isterim. Bir şey için şeyler arası seyahat izni için patronundan izin alman gerekiyordu ve bilin bakalım patron kim? Benmişim esir seyahatmıştım.
Evet, kendi izin kağıdımı kendim imzaladım mesela. Acayip iyi
müthiş
hissettim
bir şey. Yıllık izin yani. Kağıdını da kendin için kendin imzalıyorsun mesela. Harika bir özgürlük. Ben de yani şimdi burada bir de bahsetmek istediğim bir şey var. Bu çok daha fazla insanın kendi işini kurması ve digital nomad dediğimiz böyle işler yapabilmesinin sebebi bu dijital devrim. Şu anda dijital olarak tek laptop'tan çok fazla hizmet sağlayabildiği için benim işim de buna bir örnek, Nihan'ın işi de buna bir örnek. Dijital danışmanlık ve dijital üretim ve dijital hizmet. O da mesela çok büyük bir özgürlük alanı sağlıyor. Çünkü istediğiniz her yerden çalışabiliyorsunuz. Evet. Ama bir yandan da şunu da söyleyeceğim kapanmadan. Niye böyle dediysem. Ama bir yandan şunu da söyleyeceğim. Bazen şöyle buluyorum kendimi. Sabah ilk uyanır uyanmaz kendi işimle ilgili şeyler düşünüyorum. Gece yatağa girdiğimde kendi işimle ilgili şeyler düşünüyorum. Ha, bu full time işimde de olabilirdi. En azından kendi işimi düşünüyorum. Ama hakikaten bazen çok daha fazla beyin enerjisi, ruhsal enerji emiyor.
Çok ufak bir ekleme yapacağım. Mesela benim için en güzel taraflarından bir tanesi de şu. Mesela sabah her gün mesaiye gitme veya her gün o mesai saatleri içinde bir yerde bulunmak zorunda olma duygusunun olmaması mesela.
Evet.
Ya, o gün gerçekten kendimi çok kötü hissediyorsam ve hiçbir şey yapmak istemiyorsam hani bir süre yapmayıp sonra ertesi gün veya işte o akşam başka bir saatte daha verimli bir şekilde yapabiliyorum işi. Bu da benim için çok güzel. Çünkü kendi yaşam döngüme de uygun planlayabiliyorum kendimi. Çok yoğun olan zamanlar tabii ki oluyor. O zaman yapacak bir şey yok. Ama en azından her gün böyle geçmiyor yani. Her haftanın 5 günü sabah 8'de bir yerde olmak zorunda değilim mesela. Bu güzel bir şey.
Yani ne kadar hasret kalmışız aslında şu zaman kontrolü olayına. Yani o kadar ilkel koşullarda çalışıyoruz ki bir yandan düşününce. Hani o kadar verimsiz geçiyor ki vaktimiz ve insanların aslında en çok ihtiyacı olan şey kendi zamanlarını verimli bir şekilde yönetebilmek.
Evet. Bir yandan da işte kendini tanıyıp, aslında Tuğçe söylerken de hani o belirsizlik bana göre değil derken de bunu düşünüyordum. İşin özünde hep kendini tanımak ve kendin için en iyi olan koşulları yaratabilme imkanı yatıyor. Bunu ama işte başka bir kurumsalda çalışırken yapamıyorsun. Önünde sayısız engel oluyor yani bunları sana yaptırmayan. O yüzden de tek seçenek sanki tüm bağlarını koparmak ve kendi işini kurarak hani o eksende çalışarak yapabiliyormuşsun gibi geliyor. Ki nitekim de öyle maalesef günümüz şartlarında.
Evet ya, bu bir seçenek yani, zaten bu herkesin yapması gereken bir şey falan değil yani. Bu sadece bir seçenek, hani değerlendirilmesi gereken de bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Bir de ben şunu biraz keşfettim. Bu kapitalist dünyada gerçekten sadece sermaye korunuyor çoğunlukla. Devlet politikaları tarafından da birçok ülkede. Bu yüzden hani bir yerde maaşlı çalışıp hani çok para kazanmak, zengin olmak imkansıza yakın yani, 0.01 şans gibi bir şey. Ama hani kendi işini yaparak o şans belki 0.01 değil de 0.3'e falan çıkıyor. Biraz daha şanslı olabiliyorsun yani. Biraz daha hani fazla imkanın olabiliyor diye düşünüyorum.
Evet, ya da işte süper zengin olup köşeye dönmeyeceksen bile tüm enerjini, işte bugüne kadarki birikimlerini senin daha çok içine sinen bir şekilde daha çok sinen bir şeye kanalize etmiş oluyorsun. Onun için utilize etmiş oluyorsun. O da süper.
Doğru.
Bir şey.
Kendimiz için yapıyoruz da tabii bizim yaptığımız bir iş gibi bir şey oldu artık. Çünkü yaklaşık bir seneyi geride bıraktık. Neredeyse 50 bölüm kaydettik ve tabii her hafta yine bilgisayarın başına geçip bir araya gelip konuşacak konu düşünüp bunu sosyal medyasına yönetip, ya gerçekten aslında çok da kolay bir şey değil ve hepimiz de bunun için çok güzel emekler verdik. Çok da güzel oldu. Çok keyif aldığımız, çok gurur duyduğumuz bir işe imza atmış olduk aslında hep beraber.
Nihan hep kendimiz için yapıyoruzdan bahsederken aşkımızın meyvesi diyor. Ben de mesela kendi içimden düşünürken ilk işimiz diyorum. Çünkü bence bu bir sene içerisinde dördümüz çalışma arkadaşı olduk. Çünkü buna bayağı fazla mesai harcadık. Bu arada niye bir sene, neredeyse bir sene diyorsunuz? Tam olarak bir sene önce bugün, ya bu bölümü 27 Haziran'da koyacağız sanırım. Tam bir sene önce bu zamanlar birinci bölümümüz olan Şimdi Ben Başarılı Mıyım'ı yayınlamıştık arkadaşlar. Bir tekrar alkış.
Alkış.
Dumlu Pınar Besya.
Peki herkes cevaplasın. Şu an başarılı mıyız?
kendimiz şey yapıyoruz konusunda olabilir.
Evet, bu bir senede neler öğrendik, nasıl geçti? 50 bölüme yakın bölüm kaydettik. Anlatın bakalım.
Benim için şöyle, kendimiz için yapıyoruz'u yaptıktan sonra ve bir süre devam ettikten ve bu böyle güzel bir iş olduğunu fark ettikten sonra bana çok büyük bir özgüven kazandırdı açıkçası. Çünkü sıfırdan bir prodüksiyon yapabilme özgüvenini kazandım örneğin ve bu benim hayatımda çok önemli bir nokta açıkçası. Belki hani kendi işimi yapabilme cesaretini toplamamda da bana ön ayak oldu açıkçası. Tekrar hani spor dışında da bir içerik üretebilme açısından bana çok büyük özgüven kazandırdı ve çok fazla şey öğrendim bu yolda bir yandan da, hem teknik anlamda hem yani sohbetlerimizden manevi anlamda çok fazla şey öğrendim ve benim için bu bir yılın en önemli kazanımı kendimiz için yapıyoruzdur.
Ne güzel. Ya ben en çok şey kısmını çok seviniyorum açıkçası. Yani özellikle son dönemde çektiğimiz böyle konuklu bölümlerde çok güzel insanlarla tanıştık ve çok güzel konuları işledik. Mesela ses kadın sporları. O anlamda mesela Ezgi ile tanışmış olmak, onların yaptığı işle ilgili haber daha fazla, yani zaten o bölüm sayesinde haberdar olduk ve Ezgi bize çok detaylı bir şekilde de anlattı. Hani böyle bir şeyle kişisel hayatımda bu podcast olmasaydı muhtemelen hani denk gelemezdik. Ama bu podcast sayesinde hani benim de farkında olmadığım ama aslında bilsem çok ilgimi çekecek ve çok bilmekten mutlu olacağım şeyleri de öğrenmiş oldum. İnsanları da tanımış oldum. Benim için mesela en büyük katkı, yani benim kendi kafamda değerlendirdiğim zaman en büyük katkısını bu olarak görüyorum.
Ben tam buradan devam edeceğim. Buna ilişkin bir şey söyleyecektim. Ben burada kızlarla da paylaşıyorum hep. Kendimiz için yapıyoruz ve bize gelen mesajlar ve davet ettiğimiz konuklar bende hep bir sivil toplum kuruluşu kurma içgüdüsü yaratıyor. Çünkü o kadar güzel bir platform oldu ki hani ya aynı sesi paylaşabildiğimiz, aynı dertleri olan ve bir şeyleri değiştirme çabası olan birçok insanla, yani dinleyicilerimiz başta olmak üzere bir araya gelebilmiş olduk ve herkes aslında bir şey istiyor. Herkes istiyor ki bir şey yapalım istiyor. Yani tabii ki kendimiz yapıyoruz podcast'ı, bir şey yapma aynı zamanda, hani bu da bir eylem ve şimdiye kadar biz bunu icra ettik ama hani geleceğe bakıyorum ve bu platformu biraz daha böyle bir dayanışma platformuna çevirmemizi çok istiyorum. Mesela işte konuklarla başladık, ses kadın sporları ne kadar bize uyan bir ekipmiş meğer, yani ne kadar bize uyan bir platformmuş aslında ve onlarla bir araya gelmiş olmak bende çok çok büyük bir tatmin duygusu yarattı. Onun dışında mesela Gizem'i davet ettik. Bize queerlik anlattı. Ben yıllardır merak ettiğim şeyleri ancak öğrendim. Falan. Onun fırsatını orada buldum. Birçok insanın da öyle olduğunu düşünüyorum. İşte bize mesajlar geliyor. Hep böyle aklımızdaki konuları önermiş oluyor dinleyiciler. Ve bu kadar ortak dilden konuşabilmek beni böyle bunun da ötesine geçme hissiyle dolduruyor. Onu söylemek istedim.
Umarız ya, gerçekten umarız bir gün o da olur. Ben de o zaman buradan devralayım. Ben bunu zaten biliyordum. Kendi aramızda da hep konuşuyorduk. Hani dördümüz bir gün ülkeyi yönetsek kim hangi bakanlığı alır falan diye. Hani biz dördümüz güçlerimizi bir araya getirdiğimizde her şeyin üstesinden gelebileceğimizi zaten biliyormuşuz ve hissediyormuşuz. Şakasını da yapıyormuşuz ama kendimiz için yapıyoruz gerçekten onun kanıtı oldu. Çünkü az önce biraz bahsetti Nihan ama Nihan'ın teknik ekspertizi, işte atıyorum Tuğçe'nin konuşmalardaki bölümlerdeki katkıları, Dicle'nin farklı fikirleri, yok ben sosyal medyayı yapıyorum falan, hani böyle gerçekten çok güzel güçlerimizi birleştirdik ve son dönemlerde yaşadığımız zamanlama problemlerine gelene kadar çok tıkır tıkır işledi yani sistem.
Evet.
Çünkü tabii zamanlama problemleri de şunlardan kaynaklanıyor. Hem full time işlerimiz var, hem ailevi sorumluluklarımız var. Biraz zor bir dönemden geçtik hep birlikte son zamanlarda, özel olarak detaya girmeden. Ve bunları dengelemek de en çok zor. Ama biz buna gerçekten bir iş gibi, büyük bir sorumlulukla bağlandık ve gerçekten karşılığını gördük. Ama şimdi size şunu soracağım. Arada sırada size de şöyle gelmiyorum. Ben bazen mesela Spotify'ı açıyorum müzik dinlemek için. En tepede tabii kendimiz için yapıyoruz çıkıyor. Böyle bazen baka kalıyorum ekrana yani. Allah'ım, bu bizim podcast'imiz mi? Hani benim böyle neredeyse 50 bölümdür içerik ürettiğim ve hiç tanımadığım insanlarla online bir dünyaya böyle kendimi açtığım bir platformum mu var diye çok şaşırıyorum hala yani. İnanamadığım oluyor. Çok büyük bir şey yani. Geçen yıl hakikaten Mayıs ayında bu fikir ilk çıktığında asla buralara geleceğini düşünemezdik. Yüz binlerce kez dinlendi bölümlerimiz.
300 bin dinlenmek üzere. 298 bin
evet,
şu an.
Evet, 300 bine yaklaştık. Hani bazı bölümlerimiz diğerlerinden tabii çok daha fazla dinlendi ve o ölçeği hiç hayal edemediğimiz için bir ara bahsetmiştik böyle, hatırlıyor musun? Tuğçe, sanırım sen demiştin. Üf ya, 150 kişi falan dinlese ne kadar acayip olur falan demiştim böyle.
Abi, ilk bölümü yayınladığımızda böyle bir hafta içinde 70 kişi falan dinlemişti ve inanamıyorum 70 kişi mi falan diye böyle aşırı sevinmiştik.
Çok sevinmiştik yani ve 500'ü hatırlıyorum mesela, toplam dinlenmemiz 500 oldu. Çıldırmıştık böyle. Aa, hani çünkü eş dost değil artık yani. Belli ki insanlar ilgi gösteriyor falan ve sonra oralardan yüz binlere gelindi. Ya bu çok büyük bir başarı. Benim gerçekten kendimiz için yapıyoruz son bir senede kendime başarıyla ilgili ve üretmeyle ilgili çok fazla şey kanıtlamama yardımcı oldu. O yüzden evet, çok minnettarım. Şeyden bahsetmek istiyorum. Burada kızlara tekrar teşekkür edeceğim ama onlar da bana teşekkür etmeli. Ben farklı bir time zone'da yaşadığım için yani görüşmelerimizi ayarlamak çok zor oluyor.
Şu an saat gece 12.
Mesela şu an gece saat 12 ama benim mesaimin bitimini beklememiz gerektiği için maalesef gece geç saate kalıyor podcast kayıtları ve çok da soruluyor böyle Zoom'dan görüşüp aynı anda 4 kayıt alıyoruz, sonra onun teknik olarak birleştirilme sürecini Nihan üstleniyor falan. Yani aslında gerçekten çok zamanımızı alıyor. Ama bir yandan da bize o kadar güzel geliyor ki bırakamıyoruz. Evet, yani. Sezon araları dışında.
De her gelen böyle güzel mesaj çok motive ediyor. Bazen böyle gözlerim doluyor güzel mesajları okurken veya işte arkadaşlarım veya işte tanıdıklarım bir şekilde yüzüme gelip çok güzel bir şey yapıyorsunuz, ben çok mutlu oldum, sizi bir bölümümüz benim hayatımı değiştirdi falan gibi şeyler evet, söyleyince inanılmaz mutlu oluyorum. Yani ve işte ne kadar hani biz 4 kişiyiz ama aslında çok çok daha fazlayız.
Çok daha kalın.
Ve bunu
hiç
hissetmek gerçekten çok çok iyileştirici bir şey.
Bir şey daha söyleyeceğim. Caner, hepimizin ODTÜ'den arkadaşı, geçen gün mesaj attı. Burnout bölümümüzü dinlemiş ve çok doğru bir anda dinlemiş. Ve sonra bütün ofise yollamış. Hep birlikte dinlemişler mesela. Hani böyle şeyler de gerçekten çok güzel. Bu arada burnout bölümü de benim için çok özeldi. Hani Bahar'a da tekrar
evet, gerçekten.
Hani teşekkür edelim. Hatta Dicle bugün bir daha dinlemiş.
Ben bir daha dinledim ya. Faydalı oldu.
Faydalı olmuş. O bölümde mesela Bahar'la şöyle bir şey konuşmuştuk. Bize gelen mesajlar ve bunun bize ne kadar iyi hissettirdiğiyle alakalı. Hazır psikolog bulmuşken. Ve Bahar işte duyulma isteğinden bahsetmişti. Ve ben bu podcast'i neden yaptığımıza dair çok büyük bir aydınlanma yaşamıştım o anda. Hani bize ulaşan insanlar ne kadar duyulmak istiyor, ne kadar böyle özel hikayelerini anlatan, bizim onları nasıl hissettirdiğimizi, düşündürdüğümüzü paylaşan insanlar nasıl ki duyulmak ve görülmek istiyorlarsa ve biz bunu çok çok çok sevinçle karşılıyorsak, en başta biz de sanırım çok duyulmak istiyormuşuz. Yani göğsümüzde evet, biriktirdiğimiz, böyle haykırmak istediğimiz çok fazla şey varmış. O yüzden böyle bir platformu kendi kendimize kazarak yaratıp o kuyuya bağırdığımız için yani çok mutluyum. Bir yandan da hani şöyle bir güzel bir sonucu da oldu. Ben mesela bayağı rahatlamış hissediyorum. Hani artık böyle
terapi
gibi. Konuşalım. Evet. Şunu da konuşalım, bunu da konuşalım falan gibi. Hani o akut dönem biraz geçti yani. O yüzden de bir sezon finaline hazırız.
Ama tabii ki ben bir süre sonra yine özleyeceğimizi ve konuşmak isteyeceğimiz şeyler biriktireceğimizi düşünüyorum, öngörüyorum. Ama şimdi işte hem tatil sezonu hem biraz pandemi hafifledi ve artık daha fazla dışarıda vakit harcıyoruz. Hem böyle bir takım zorlu dönemler oluyor. O yüzden şimdi bir yaz arası, bir sezon arasına girmek istiyoruz. Ama sosyal medyamızı kullanmaya devam edeceğiz. Oradan bize yazmaya devam
evet,
edeceğiz.
Evet, ayrıca konu önerilerini de paylaşmaya devam edebilir dinleyicilerimiz. Ondan çok memnun oluyoruz.
Bir de hatta konuk olarak katılmak isterseniz de bize yazın. Eğer ki hani paylaşmak istediğiniz, konuşmak istediğiniz bu platformda bir şey varsa bizim uzmanlık alanımıza girmeyen şeyleri çünkü biz uzmanlarla tartışmayı tercih ediyoruz. Sizin böyle bir teklifiniz varsa bizi severek değerlendiririz.
Aynen öyle. Çok teşekkürler biz dinlediğiniz için. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.